Alo.
Alo.
Ne habersin abi?
Vallahi yine dertliyim abi. Biliyorsun bu programın dertlisi benim. Senin bir derdin yok. Sen rahat adamsın. Sen nerede yaşıyorsun lan bu arada? Oslo'da falan yaşıyor gibisin sen. Bak senin sular kesilmiyor. Ya böyle bir kere bu cepte. Kira artışı falan sende yok. Galiba senin orada enflasyon yok abi. Sen kesin kuzey ülkelerinde bir yerdesin. Bana öyle gibi geliyor. Ama bu soğuktan falan da şikayet etmiyorsun. O kadar da kuzeyde olamazsın. Buralara hiç gelme. Şimdi ben arada İstanbul'a gittim. Konuşmuştuk diye
Konuştuk,
hatırlıyorum.
biliyorum biliyorum,
Abi
hatırlıyorum.
gitmez olaydım. Yani daha doğrusu ilk önce hani nasıl gitsem diye düşündüm. İlk mevzu oradan başladı. Ulan uçakla gitsem çok pahalı. Kaç gün öncesinden almam lazım bileti? Uçak biletleriyle ilgili olan son durumları biliyor musun?
Abi o kadar uçmuş ki takip edemedim. En son bir arkadaşım söyledi. Bir sahillerden birinden İstanbul'a dönecek. 8 bin lira ödemiş. Ödememiş tabii, almamış. 8 bin lira
Çok
de
iyiydi
bilet. Yani en ucuzu oydu dedi. Tatilden dönecektim
bu.
dedi.
8 bin lira ödememiş çünkü
Otobüsle döndüm dedi.
gitmemiş.
12 saat yol yapmayı tercih ettim dedi.
Yani şöyle söyleyeyim sana, Nisan 2025'e göre, Nisan 2025 enflasyon verilerine göre fiyatı en çok artan harcama kalemi uçak bileti olmuş. Bir önceki aya kıyasla %42 bir
Oh,
ayda. Ve
maşallah.
Haziran'da, Temmuz'da tekrar bir yani sezon muhabbeti işte
Çok
malum biliyorsun.
güzelmiş.
Ve diğer kalemleri koymuşlar gıdayla alakalı, kirayla alakalı falan böyle açık ara farkla şeyde en üstte. Ve yani şöyle bir şey de var. Şeye doğru dönmeye başladı gibi geliyor bana. Hani eskiden sadece zenginler uçağa binebilirdi ya. Oraya doğru dönmeye başladı. Otobüsle gitsen Avrupa yakasına gidiyorsan 3. köprüden dolanıyor. Anadolu yakasına gitsen oradan Avrupa'ya geçiş zor falan deyip neticesinde son ana kalınca da otobüsle gitmeye karar verdim. Abi orada bir ketenpereye geldim. Anadolu yakasına gidenlerle Avrupa yakasına gidenleri ayırmışlar. Yani diyor ki Dudullu'ya uğramaz. Basar gider yani. Hiç o trafiğe falan girmez. Ben de uyanığım ya ondan aldım.
Trafiğe
Ama uğradı
girmemek
abi. Ha, ama uğradı.
için.
Hatta muavine dedim ki hani Dudullu'ya uğramıyor yazıyor. Yok abi bütün seferler uğruyor bizde dedi. Şimdi çocuğa abi iyi de web sitesi falan diyecektim. Sonra dedim bu bir şey ifade etmeyecek. O sırada zaten İstanbul hudutlarına girmiştik. O yüzden de 8,5 saate falan çıktı yolculuk. Ama bir şekilde uçakla seyahat hadisesi de sıkıntılı biliyorsun. Yani Sabiha Gökçen ayrıca bir darlayıcı. İşte 3. havalimanı epey uzakta falan falan derken neyse bir şekilde İstanbul'a indim. Ve neticesinde yorgun argın bir şekilde gittim. Abi ertesi gün işte birazcık hani İstanbul'da dolanayım edeyim falan diye düşünürken abimle de konuşuyoruz. Ya nasıl oluyor bu İstanbul karttır şeydir. Gerçi ben de sanki İstanbul'dan gelmemişim gibi konuşuyorum böyle. Konuyla hiç alakam yokmuş gibi ama unutmuşum yani bir şekilde. İşte İETT mevzusu ayrı, metro ayrı, metrobüs ayrı, Marmaray ayrı. Biliyorsun bir ton organizasyon var orada. Şeye yola çıktığın andan itibaren habire düdüt düdüt düdüt öttü öptüre öptüre gidiyorsun. Bir şekilde tamam ben gezmeye gittim. Yani sürekli olan bir mevzu değil. İşte aktarmalar falan falan derken. O sırada ama şeyi düşündüm yani her gün sonuçta 2 ya da 3 vesait kullanan insanlar var. Gidişte de dönüşte de. Ciddi bir yekün tutuyor. Yani ya çok ciddi bir para tutuyor. Hani eskiden biliyorsun toplu taşıma kullanmak hani bütçesel anlamda bir bütçe kalemi gibi bir kabul edilmezdi. Ya yani tamam şirketler işte yemek yol falan parası verirlerdi. Ama şimdi baktığında yani günlük 200 liraları falan bulan belki daha fazla işte kullandığın şeye göre vesaite göre değişiyor. Bunun içinde tabii ki taksi falan yok. Taksi zaten
Zaten
en
yok.
kısa mesafe 135 olmuştu yani birkaç ay önce. Ona da herhalde zam gelmiştir diye düşünüyorum. O toplu taşımayla peş peşe hemen geliyor. O yüzden de böyle aylık baktığında 7 bin, 7 bin 500, 8 bin işte kullandığın şeye göre dediğim gibi toplam vesaite göre gibi meblağlar çıkıyor. Yine her zamanki gibi asgari ücretle kıyasladığımız zaman yani üçte birlik kısmı ulaşım kalemi olarak.
7.000 civarı bir aylık ulaşım maliyeti var dedim İstanbul için. Hani bunu daha iyice minimumda tutalım. 100 lira gidiş için kullansın insanlar, 100 lira geliş için kullansınlar. 22 gün gidip gelse ayda 4.400 lira yapar. Aylık abonman biletleri de 2.748 liraya çıkmış. 200 bin iş demek bu. 2.748 lira. Bazı şeyleri karşılıyor, bazı şeyleri karşılamıyor bu arada. Ama baz olarak, yuvarlayarak söylüyorum, 2.750 lirayı alabiliriz. Asgari ücret ne kadar abi? Yaklaşık olarak 22 bin lira. Bunun sen onda birini her ay ulaşım harcıyorsun.
Ki bu ulaşım hani bilmeyenler için söyleyeyim. İstanbul'a herkes illaki gitmiştir etmiştir ama belki hiç gitmeyenler vardır. Yani bu ulaşım dediğimiz olay da biraz Survivor şeklinde bir ulaşım. Yani hani rahat bir ulaşımdan falan bahsetmiyoruz. İtiş kakış, aşırı kalabalık, indin bindin geldi gitti vesaire. Özellikle metrobüsü falan meşhurdur zaten biliyorsun. Dolayısıyla da bu kısım aslında yarı tatil, yarı arkadaş ziyareti falan gibi gittim ben. Ama bu kısım cidden bir şekilde dehşete düşürdü. Neyse sonra döndükten sonra İzmir'deki mevzular daha farklı bu arada. Yani İzmir'de işte İzban'da falan iade hikayesi var biliyorsundur belki. Hat uzun olduğu için yani Selçuk'tan şeye kadar Ali Ağa'ya kadar devam eden bir hat var. O
Kilometreye
yüzden
göre ödeme yapıyorsun orada, değil mi?
gibi aynen kilometreye göre ödeme yapıyorsun. Ama orada da şey sıkıntıları var işte. Yani mesela kredi kartıyla ödeme yapamıyorsun. ATM kartıyla ödeme yapamıyorsun bu iade hadisesinden dolayı. Bu aktarma süreleri sürekli değişiyor. En son ne oldu valla takip edemiyorum artık. Hani 90 dakikaydı 60 diyorlar. Tekrar 90 oluyor. 45 oluyor falan. Bir gariplik var orada da. Yani İzmir'de ben az kullandığım için toplu taşımayı hani gün içinde zaten ulaşım olayına çok girmediğim için toplu taşıma olayına girmediğim için genelde yürüyerek bazı yerlere gittiğim için yani çok fazla şeyi takip edemiyordum ama yani aslında burada da çok ciddi yani İzban'dan bazı yerlere giderken metroya aktarma yapıyorsun ama mesela garip bir şekilde otogara raylı sistem gitmiyor mesela burada. Böyle Allah'ın unuttuğu bir yerde etrafı Gecekondu Mahallesi vesaire otobüse binmek için giden insanlar servis falan kullanıyorlar ama hani diyelim birini karşılayacaksın ya da herhangi bir sebepten gideceksin raylı sistem falan gitmiyor. Minibüse biniyorsun 500 tane yerden geçiyor. Direkt mesela Karşıyaka'dan direkt otobüs bile yok. Yani Karşıyaka'ki İzmir'in kalbi. Otogara direkt otobüse gidilmiyor falan filan. Neyse yani konu çok fazla. Ben şeyi çok
Bunlar
uzatmayayım.
acaba plansızlıktan mı yoksa bilinçli yapılan şeyler mi? İnsan merak ediyor tabii.
Valla yani İzmir'de plansızlık zaten var. Bilinç ne kadar var çok tartışmalı. Burada bu tip hizmetlerle alakalı her şey çok geriden geliyor zaten. Ama İzmir'de şey yok yani. Hani çok bir mantık arama yani.
Geçen hafta kirayı konuşmuştuk. Orada şu soruyu sormuştuk. Konut bir hak mıdır diye. Aynı şeyi ulaşım için de söyleyebiliriz bence. Ulaşım bir hak mıdır? Bu satın alınması gereken bir şey mi yoksa bir hak mı? Yani sadece keşke daha ucuz olsa dediğimiz bir konfor meselesi mi bu yoksa çok daha ciddi, çok daha büyük bir sistem problemi mi? Yani niye bu zamlar yapılıyor abi? 6 ay içinde 2 tane zam dedik. Biri %40, biri %30. %70 artmış fiyatlar.
%70'ten
Dolayısıyla
fazla oluyor yani %40'ın %30 olduğu için başlangıç fiyatına göre.
bu sadece enflasyonla açıklanabilir mi? Yoksa başka bir problem midir bu? Mesela sokak aydınlatması için, park bahçeleri için, park bahçelerin bakımı için biz bir ücret ödüyor muyuz? Sen çocuğunu çocuk parkına götürdüğün zaman sana bilet kesiyor mu kimse? Bunlar vergilerden kesiliyor zaten. Toplu taşıma için niye ödüyoruz abi? Bir kamu hizmetinin amacı para kazanmak olabilir mi ya? Bu bir kamu hizmeti. Sen bunu zaten vergiden alıyor olmak zorundasın. Üstelik de bu ulaşım talebini ben yaratmıyorum. Gezmek için sokağa çıkmıyorum. Otobüse binmiyorum, metroya binmiyorum, vapura binmiyorum. Bilmiyorum. Bunlar benim keyfi olarak yaptığım şeyler değil. Bunu niye yapıyorum ben? İşe gitmek için yapıyorum. Okula gitmek için yapıyorum. Dolayısıyla bu ülkenin ekonomisi için var olmak zorunda olan bir sistem. Bunun yükünü niye ben sırtlanıyorum sürekli? Niye bunu biz vergiden ödeyemiyoruz da ulaşım ücretsiz hale gelemiyor? Mesela İstanbul'da günlük hareketlilik 32 milyon seyahate çıkmış abi günde. Bu 2019 yılındaki veriymiş. Aradan 6 yıl geçmiş. Şimdi muhtemelen çok daha artmıştır yani herhalde.
35'e falan çıkmıştım muhtemelen. Ya bu arada bunu yani söylediğine katkı olarak şeyi de söyleyeyim. Hatta bunu konut konusunda da konuşmuştuk. Şehir merkezlerinin kirası karşılanamaz duruma geldiğinde insanlar şehirlerin çeperlerine yerleşmek zorunda kalıyorlar haliyle. Bu İzmir'de de böyle, İstanbul'da da böyle hani en azından daha uygun fiyatlı diye. Bu sefer de yolculuk süresini de arttıran, yolculuk sayısını da arttıran bir şey. Dolayısıyla da yani aslında insanlar hem bu yolculuk süresi ve işinden eve, evinden işe ya da okula gidiş süreleriyle alakalı zaten ayrıca bir sıkıntı yaşıyorlar. Bu sebepten dolayı yani artık yaşayamadıkları için, hayatta kalamadıkları için o kiralarla hem de üstüne daha fazla ulaşım bedeli ödeyerek de katmerli bir şekilde cezalandırılmış oluyorlar aslında. Yani iki kez hakkı yeniyor aslında
Mesela
insanlar.
İzmir için yapılan bir çalışma var. İstanbul'da da rakamlar benzer. İnşaat Mühendisleri Odası'nın bir çalışması var bu konuda. 2012'de abi İzmir'de 1,5 milyon toplu taşıma seyahatinin 1,2 milyonu iş ve eğitim amacıyla yapılmış. Dolayısıyla keyfi seyahatler değil bunlar. Yine İstanbul'da Ticaret Üniversitesi'nin İstanbul için yaptığı çalışmaya göre iş ve okul seyahatlerinin yalnızca %10'u özel araçla yapılıyor. Dolayısıyla bunun dışındaki araçların %90'ı ya toplu taşıma ya ticari araçlar. Trafiği özel araç sahipliğiyle, özel araçların sayısıyla açıklamamız da mümkün değil bu anlamda. Şimdi bu böyle bir durumda ulaşımın bir kamu yatırımı olması gerekmiyor mu? Benim aklım almıyor. Bu niye benim bir bireysel giderim haline geliyor? Hem işverenin hem çalışanın ihtiyacını karşılayacak bir kamu yatırımı bu. Yol yaparken benden para alıyor musun sen? Vergi dışında ekstradan ayrıca bir para almıyorsun. İşte burada trafiği kimin yarattığı ve bu trafiği bedelini kimin ödediği çok ciddi iki soru haline geliyor. Aynı şey trafikte geçen zaman için de geçerli. Az önce söyledim. Uzakta yaşıyorlar. Şehir merkezine gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Merkezdeki konut kirasını ödeyemedi için. Peki evinden çıktı, 1 saat yol yaptı, işine geldi. Sabah 9 akşam 6 çalışıyor bu adam ama mesaisi 8'de başlıyor evinden çıktığı saat. Evine geldiği saat 7. O 2 saati neden çalışan karşılıyor da işveren karşılamıyor? Bunlar benim aklımın almadığı, kimsenin de niye itiraz etmediğini anlamadığım sorular.
Az önce söylediğin bu, daha doğrusu birlikte söyledik, yani ben de söyledim, sen de farklı bir açısından söyledin. Yatırımlar ve bunların karşılanması hikayesiyle ilgili de şöyle bir durum var. Zaten bunu da tasdikleyen bir veri söyleyeyim sana. Yine 2022'deki bir çalışma bu. Demiryolunun payı 2000'de %2,2 iken 2022'de 1,5'a düşmüş. Deniz yolunun yolcu taşımacılığındaki payı ne kadar biliyor musun?
Üç tarafı denizlerle
%0,48 abi.
çevrili ülke istiyorum ona, değil mi?
%0,48 bak. Yani çünkü ve burada şey sorusu akla geliyor doğal olarak. Aslında insanlar ilk önce yatırım yapılacak ya da daha doğrusu yatırım adı altında birilerine peşkeş çekilecek belli maliyetleri karşılamaya
Tam da bu.
yönlendiriyorlar.
Çünkü mesele şu, mesele vatandaşa nasıl hizmet sunabilirim olmaktan çıktı. Bu yükün maliyetini nasıl ortadan kaldırırım? Hatta bu maliyeti kaldırmakla kalmam, bundan nasıl para kazanırıma döndü.
Evet ve bu arada yani arka planda da hep bu yönlendirmeler yüzünden de yani diğer tarafları zayıflatarak da bir yandan da bunun sanki gerçekten bir ihtiyaçmış gibi de gerekçelendirme hikayesi var. Demir yolu ve deniz yolu mevzusunda az önce söylediğim rakamların çok düşük olmasının sebeplerinden bir tanesi de ilk önce insanları aslında diğer ihtimallerden uzaklaştırıp ondan sonra da böyle bir ihtiyaç varmış gibi gösterip sonra da bu yatırımları yaptıktan sonra da insanların bunu çokça kullandığı noktada da bak böyle bir ihtiyaç varmış deyip hem de geçiş garantili projelerle de bir yandan da bunu ranta çevirmek gibi bir şey de bir döngü de söz konusu.
Herkes toplu taşıma kullanırsa kim araba alacak? Bir de araba satıcıları var. Birilerinin araba alması lazım. Bu sadece otomotiv endüstrisi değil. Yani otobüsler havasız kalacak, kalabalık olacak, dakik olmayacak. Her yere ulaşım olmayacak ki insanlar araba alsınlar. Otomotiv endüstrisi para kazansın. Araba satmak ne demek? Şu holdingleri, akaryakıt devleri, uluslararası para kazansınlar. İnşaat sektörü yollar yapacak, köprüler yapacak, havaalanları yapacak, otogarlar yapacak ki para kazansın. Tüneller yapacak. Gayrimenkul geliştiriciler şehir dışına evler yapacaklar ki o arabalar gitsin gelsin o yollarda. Bu dört sektör buradan o kadar çok para kazanıyor ki toplu taşımanın bir problem olmaması mucize olur böyle bir düzende. Bunlar belediyeye de baskı yapıyorlar, merkezi yönetime de baskı yapıyorlar. Toplu taşımayı ücretsiz hale getirdiğin anda bunların yarısı çökecek çünkü.
Bir ekleme aslında bu yatırımların zıvanadan çıkıp da işin tamamen rant siyaseti yapılmasından önceki dönemde burada parti ayrımı falan yapmıyorum şu anda ya da hükümet ayrımı yapmıyorum. Burada şöyle bir sıkıntı var. Yani daha sonra bir farklılık var. Eskiden bireysel araç sahipliği bir seçenekti ve toplu taşıma kullanan insanlar bir şekilde bunun eziyetini çekerlerdi ama gerçekten cüzi paralar ödeyerek yaparlardı bunu. Şu andaki temel farklardan bir tanesi deminden beri verdiğimiz rakamlarla da teyit edilmiş üzere bir yandan da bu eziyeti çekerken aynı zamanda da çok fazla bir maliyetle bunu yapıyor olmaları insanların. Yani konu öyle bir noktaya geldi ki şeye benziyor bir yerde. Dışarıda yemek yemeyeyim ben, evde yemek yapayım, ekonomik olsun konusu da ortadan kalktı ya. Artık evde bile bunu ekonomik bir şekilde yapamıyorsun. Aslında mevzu buna döndü. Yani asgari yaşam şartları dediğimiz, hani açlık sınırıyla yoksulluk sınırı arasındaki böyle görünmez bir yer var ya. Artık orası standarda dönmeye başladı. Yani bu çok ciddi bir sıkıntı. Yani bizim öğrencilik zamanımızı hatırla. Ben hep Anadolu yakasındaydım. Avrupa yakasına geçmek gitmek zorunda kalıyordum. Yani en aşağı 2 vesait, hatta bazen 3 vesaitle gidip geliyordum. Ve öğrenci harçlığımın içerisinde bu hiçbir şekilde bir gider kalemi gibi görünmüyordu benim gözüme. Rahatsız eden bir şey değil. Yani orada tercihin şey olarak değişiyordu. Şuradan şuraya minibüsle gitmeyeyim, otobüsle gideyim. Dur bugün deniz yoluyla gitmeyeyim de karayoluyla gideyim falan gibi. Ve o yolculukları yaparken de şimdiki kadar büyük bir güruhla birlikte yapılmıyordu o yolculuk. O metrobüsteki, şu andaki metrobüsteki sıkıntıyı bir şekilde ben hiç okul zamanında yaşamadım baktığında. Yani şu anda bir de bu eziyeti çekerken, yani insanlar işte 2 saat, 3 saat o yolculuğu itiş kakış yaparken, bir yandan da az önce konuştuğumuz gibi ayda belki işte 4500, 5000 şeyine göre, yolculuğuna göre, vesaitine göre aylık maliyetlere bir de maruz kalıyorlar. Bu ilave bir sıkıntı. Ulaşımın hak olmasıyla alakalı. Hatta yani bu sadece başından beri bütün bölümlerde konuştuğumuz hak meselesi var ya. İnsanlar artık o kadar kanıksadılar ki bunların hak olmadığına dair. O kadar iknalar ki. Yani bunların bedelinin insanlar tarafından ödeniyor olması hiçbir şekilde kimseye garip gelmiyor, biliyor musun? Hatta bu bayramlarda falan ücretsiz yapıyorlar ya diyelim. Bak yani çok net söyleyeyim sana. Buna gerçekten parası olarak ihtiyacı olmayan herkes, istisnasız herkes, bak 10 kişiden 9 kişi demiyorum. Yani maddi durumu belli bir seviyenin üstündeki herkes, 10 kişinin onu da diyor ki bu ücretsiz olduğu için bir yerden bir yere doğru düzgün gidemiyoruz. Nereye binsek her yer kalabalık. Konuya bakış açısı tamamen bu yani. İnsanlar, herkes daha doğrusu, kendi sosyoekonomik durumuna göre durumları değerlendiriyor ve hakla, hukukla alakalı hiç kimsenin artık bir algısı kalmamış durumda. Yani bu, atıyorum, İstanbul-İzmir otobanının şu anda 3.300 lira oluyor olması mesela insanları çok da rahatsız etmiyor. Yani şeyle kıyaslıyorlar. Yani hep kötü misaller var. Yani zaten uçağa binsem şöyle olacak. 2 kişi bindik böyle oldu. 3 kişi binersek şöyle olur. Yani hep bir kriz yönetimi şeklinde ve sıkıntılı olan durumu değiştirmek değil de buradan az hasarlı nasıl ayrılırız? Bir bahane üretiyorlar, bir de yani tamamen aslında bence toplumsal olarak kafa şu örnekteki kadar trajik bir noktaya geldi. Saat gece 1 itibariyle akaryakıta zam yapılacak dendiği anda insanların benzincilerde kuyruk oluşturması hikayesi abi.
Ve hep bir bahane
Yani
üretiyorlar, değil
konu
mi?
bu kadar palyatif, bu kadar vizyonsuz ve bu kadar projeksiyonsuz bir hale geldi. O akşam ben depoyu doldurdum mu kardeşim? Kaç para kâr ettim? 300 lira. Allah bereket versin. İnsanların kafası artık tamamen bu. Yani sorsam herkesin de bir bahanesi var. Ya ben mi değiştireceğim falan. Zaten bu arada bireysel araç sahipliği hadisesinin bir de başka sosyo-kültürel boyutları var. Yani dolayısıyla da
Bir statü göstergesi o tabii. Öyle de
statü
pazarlanıyor.
göstergesi ve yani aslında ve garip bir şekilde de bir yandan da toplu taşıma olanaklarının konforsuz olması bir yandan bunu tetikliyor ya. Bir yandan da araba sahibi olan insanlar toplu taşımanın konforsuz olmasından yana da mutlular garip bir şekilde içsel olarak. Çünkü konforlu olsa arabayı alması anlamsız bir hale gelecek ve o zaman da o statü göstergesini de ortaya koyamamış olacak ya. Göz göre göre aptallık yapmış olacak neticede. Yani o kadar yüksek fiyatlara aracı olarak. Ya öyle, ama sadece bu ona çok güzel bir
Ama
gerekçe
aslında
oluşturuyor.
zaten göz göre göre aptallık yapmış değil mi? Çünkü o statüyü göstermesi mümkün mü abi? Trafikte gidiyor arabayla, otobüsle yan yana duruyor. Kafasını sağa sola çeviriyor, istediği yere çevirsin. Otobüstekilerle göz göze geliyor. 25 dakika onlara bakıyor, onlar da ona bakıyorlar. Tek konforu kliması var, radyosu var.
Neticede herkes duruyor.
Tek konforu bu.
Evet.
Sıkışık gitmiyor. Havasız gitmiyor. Bir de istediği şeyi dinliyor radyosundan. Bugün bir arabanın fiyatı kaç para abi? En ucuz arabanın
Yani bir
fiyatı
buçuk
kaç para?
milyondan falan baş.
1,5 milyon civarı bir şey. 1,5 milyon lira böyle bir saçmalık için verilir mi?
Ve dünyanın en
Çok
pahalı
saçma değil mi aslında?
akaryakıtıyla kullanılıyor bu arada bu araçlar.
Bu da cabası.
Vergi mevzuları, MTV'leri, şeyleri falan söylemiyorum. Kaskoları, maskoları. Yani çılgın bir maliyet yani.
Durduğu yerde ya bir kere zaten bir de şöyle şeyler söylüyor insanlar. Ama işte bu bir yatırım.
Mesela.
Araba tarihi boyunca yatırım olmamıştır. Aldığın gün değer kaybeder.
Daha doğrusu abi, araba bir yatırımsa eğer ülke batıyor anlamına geliyor zaten.
Bir hesap yaptım. Sahibinden.com raporu var. Araç fiyatlarındaki değişimle ilgili. 2019'dan 2025'e kadar araç fiyatlarının ikinci el satış fiyatlarıyla ilgili değerleri vermiş. %25'e denk geliyor. Abi TÜİK'in enflasyonu %29. Dolayısıyla sen her durumda enflasyon karşısında zarardasın. Yıllık %26 artışla
Ki TÜİK'in
ortalamadan
enflasyonu
bakıyorum.
%29, yani gerçekçi bir rakam olmadığı için sen her şekilde zarardasın yani.
10 yıllık
Aha.
ortalamasına bakıyorum. Faize yatırsan bu parayı araba almak yerine bir tek orada ona göre kârdasın. Dolar %35 artmış yıllık. Altın %50 artmış her son 10 yılda. Dolayısıyla sen arabayı aldığın günden itibaren zaten zarardasın. Bu bir yatırım aracı da
Aynen.
olamaz. Mümkün değil böyle bir şey.
Bir 2-3 sene öyle oldu. Yani 2-3 sene
O Covid zamanı bir özel durum oldu.
hani diğer araçlara göre, dolara, euroya göre falan, onlara göre daha çok
Evet.
kazandırdı. Orada bir şişti zaten. Millet de deli gibi kredi çekti, araba aldı o yüzden. Sürekli her sene ikiye katlanacak diye. Ama tabii ki hadise öyle olmadı.
Tabii.
Hatta ben de işte motor almıştım o dönem aynı mantıkla. Ama öyle olmadı yani.
Dolayısıyla o özel araç sahipliği hem bir statü hem de insanları mecbur bırakıyorlar. Yani bu bir
Evet.
politika.
Yani mecbur bırakıyor, teşvik ediyor.
Seni kalabalık toplu taşımaya, havasız toplu taşımaya, kalitesiz bir toplu taşımaya, pahalı bir toplu taşımaya mecbur bırakıyor. Demin mesela havaalanları ile ilgili uçak biletleri fiyatları ile ilgili benzer bir şey konuşmuştuk. Türkiye bir karar aldı. Dedi ki ben uluslararası havayolu taşımacılığında bir merkez haline geleceğim. Bunu yapabilmesi için de ciddi yatırımlar alması lazım. Bu yatırımları alabilmek için de sayıları şişirmesi gerekiyordu. Yolcu sayılarını şişirmesi gerekiyordu. Nasıl şişirecek bu yolcu sayısını? Uçak biletlerini inanılmaz ucuz hale getirdiler. Bunlarla beraber her ile havaalanı yapma gibi bir fanteziye girdiler. Bu aslında iyi bir şeydi insanların ulaşım açısından ama uçuş koymadılar oralara. Dolayısıyla o havaalanları atıl kaldı. Ölü yatırım haline geldi. Paralarımız çöpe harcandı. O ucuzlatılmış uçak biletleri, o maliyetlerini hep biz vergilerimizle ödedik onun aslında.
Ya da o havalimanlarını da ödedik.
Onları zaten ödedik. Ama uçak biletlerindekini görmüyorduk
Evet.
hiç. Farkında değildik onun. Her yere havaalanı yapıldı. Uçak filoları büyüdü. Özel havayolu şirketlerinin sayısı arttı. Rekabet arttı. Fiyatlar ucuzladı zannettik biz o dönem hepimiz. Oysa işin aslı öyle değilmiş. Şimdi tekrar normal fiyatlara çektiler hepsi bilet fiyatlarını. Ne oldu? Uçuş sayıları azaldı. Herkes uçak kullanamaz hale geldi tekrar. Bu yaşanan bununla ilgili biraz da uçak biletleriyle ilgili olan. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Şehir içi ulaşım, şehirler arası ulaşım, konut, sağlık birbirinden ayrılamaz 3 konu. Biriyle ilgili bir değişiklik diğerlerinin tamamını ister istemez etkiliyor.
Ha, bu arada bence eğitimi de bunun içine dahil edebiliriz. Okullarla evler arasındaki mesafeler, eskiden olan bu mahalle okulları olgusu da tamamen ortadan kalktı. Hani biz yürüyerek ilkokulda, ortaokulda okula gidebiliyorduk. Hatta lisede de. Şimdi artık o mevzu da ortadan kalktı. Zaten bu işte çeperlere doğru büyüme hikayesinde konuştuk. İnsanların okul tercihleri detayına girmeyeceğim ama netice itibariyle bir de işin hem servis ücretleri noktasında hane halkı gelirlerine ciddi bir yük olarak yansımaya başladı. Hem de trafik yükü olarak da servis araçlarının yarattığı yeni bir yük olarak da
Tabii.
bambaşka bir noktaya götürdü. Okulların açıldığı günlerde ya da yazla kış arasında çok ciddi bir trafik farkı oluyor mesela.
O yüzden sadece iş değil aynı zamanda okula gidenleri de hep trafiğe ekledim
Evet. Yani az
konuşmaya.
önce söylediğin şeye ilave olarak söyledim bunu. Konut, sağlık, ulaşımı, bu üçünü birbirine ayırmamamız gerekiyor dedin ya. Ben eğitimi de onun içine ekledim. Dört yaptım yani.
Bu da zaten bize bir şehrin nasıl yönetildiğine, kimin çıkarına hizmet ettiğine dair çok net şeyler gösteren bir durum.
Evet, kesinlikle.
Peki şeyi konuşmasak mı acaba? Yani buna keşke zam gelmese. Ne yapsak? Nasıl çözeriz?
Valla çözüm önerileriyle alakalı söylenecek çok şey var. Orada işin yatırım boyutları ve yani tabii ki ilk önce devlet politikası olarak benimsenmesi hikayesi var ama bir yandan da yani otoyol, köprüler, metro inşaatları gibi yatırım boyutlarıyla ilgili konuşmak lazım. Oradaki hikaye bambaşka bir noktaya götürür. Yani çok detaylanacak bir konu o.
Ben çok öyle düşünmüyorum. Yani bunun çok teknik bir problem olduğunu düşünmüyorum. Seninle farklı düşünüyorum burada. Bunun tamamen bir siyasi irade problemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun parasını nereden bulacağız meselesine geldiğimiz zaman çok basit abi. Önceliklerini değiştireceksin. Kamu bütçesinin önceliklerini değiştireceksin. Lüks köprülere, otoyollara, kentsel dönüşüm projelerine ayırmayacaksın.
Şu andaki mevcuttaki politikanın bu şekilde devam ettiği sürece buna çözüm yolları üretmekle alakalı olan konunun çok çetrefilli olduğunu söyledim.
Mümkün değil.
Yani yoksa
Mümkün değil.
Senin söylediğin zaten ya, biz aynı fikirdeyiz bu konuyla alakalı. Farklı fikirlerde değiliz. Ben sadece hani o konu başlı başına büyük bir konu ve yani sonuçta şu anda hükümetin ürettiği politikaların tamamı bu tip yatırımlar ve buradan gelecek paralarla alakalı ya. Dolayısıyla da bu kafa değişmeden zaten bunun bir şekilde makul fiyatlara düşmesi ya da ücretsiz olması ihtimali olmadığı için o anlamda söyledim yani.
Bu politik karar alındığı zaman ulaşım probleminin çözümü bir gün. Bir günde bu iş tamamen bitebilir. Öyle çok acayip bir şey değil. Rantla ilgili de benzer bir şey yapılması lazım. Yani senin bir arsan var, bir arazin var, belki bir evin var. Bunun önünden yol geçtiği zaman, oraya bir otobüs durağı geldiği zaman, bir metro durağı geldiği zaman bu bir değer kazanır. Bu kazandığı değeri vergilendirmediğin sürece sen o yolun maliyetini herkese yıkıyorsun. Ama onun bir tane kazananı var. Sensin oradaki mal sahibi olarak. Dolayısıyla o rant kazancını niye sen ödemiyorsun da ben ödüyorum? İstanbul'daki metro durağından adamın evi değerleniyor. Kars'taki adam o metro durağının maliyetine para ödüyor. Bu bence çok acayip ve adil olmayan bir durum.
Kesin. Bu biraz da ama şeyle de alakalı tabii. Yani şimdi konular tabii çok genişlemesin ama başlangıçta yani bu işte master planlar yapılmadığı için, adam akıllı ulaşım planlaması yapılmadığı için bunlar tamamen belki bir sene önce orada bir metro durağı olma gibi bir olasılık yokken bir sene sonra oraya bir metro durağı gelmesi öngörülüyor. Yani bu aslında 25 senelik bir plan olsa, belki 10 sene önce böyle bir öneri gelmiş olsa zaten o evin, o semtin rantı zaten ona göre belirlenmiş olacak. Yani dolayısıyla da senin
Kesinlikle
az
öyle.
önce söylediğin o değer artışı gibi bir hadise birden böyle pat diye, yani bir sene önce 1 lira olan şey bir sene sonra 5 liraya çıkamayacak zaten.
Dolayısıyla da o 20 yıllık, 25 yıllık süre içerisinde senin oradaki değer artışından toplayacağın vergiler, gayrimenkul vergileri, oradaki altyapı
Karşılayacak.
maliyetini
Aynen öyle.
karşılıyor olacak.
Yani yine planlamaya geliyor hikaye. Planlı programlı bir şekilde yapılsa bunların hepsi dediğin gibi çok rahat çözülecekken her şey çok hızlı, tamamen rastgele ve tamamen siyasi erkin gücü kudreti altında onların belirlediği şekilde. Yani uzmanların ya da liyakatli kişilerin değil, onların belirlediği şekilde yapıldığı için de bu mevzularda aslında plan olmamasının da gerekçesi buymuş gibi geliyor bana. Çünkü plan olduğu noktada o plana aykırı bir şey yapma gibi bir durum yok, var. Sonuçta plan olmadığı noktada her şeyi kafana göre istediğin süre zarfında yapabilirsin. Bu da zaten şu anda Türkiye'nin özeti değil mi abi?
Öyle tabii. Öyle. Bunun bir politika haline gelmesi için de bireysel hareketlerden çıkmamız lazım toplum olarak. 30 milyon kişi her gün bunu Twitter'a yazsa bu sadece bir kuru gürültü olmaktan başka bir şey olmaz yani. Hiçbir anlamı olmaz. Mesela merak ediyorum işçi sendikaları toplu iş sözleşmelerine ulaşıma zam geldiğinde ücretlere de zam gelecek diye bir madde ekliyorlar mı? Hiç
Yani
zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu.
her konu aslında diğer, yani özellikle bir kent üzerinde konuşuyorsak her konu diğer bir konuyla ya doğrudan ya dolaylı olarak bağlantılı, yüzdesi olarak farklılaşmakla beraber aslında bir tane bir şeyi çözmek için de 10 tane başka bir şeyin çözülmesi gerekiyor. Ama netice itibariyle bunların hepsi öyle ya da böyle tabii ki siyasete ve devlet politikasına bağlanıyor. Hani konuyu en son devlet planlama teşkilatına doğru daha götürmeden
Hep
şey yapalım.
ama hep dönüp dolaşıp geldiğimiz yer problemin nedeni kaynağın olmaması, paranın olmaması değil, var olan paranın politik kararlarla farklı
Doğru,
kullanılıyor
kesinlikle.
olması.
Bence en şey özeti de bu. En makro özet bu. O zaman bugün bitirelim mi yavaş yavaş?
Sana hayatta başarılar ve mutluluklar diliyorum.
Yine benim bir derdimi daha çözemeden programı kapatıyoruz. Haftaya yine dertliyim
Bakalım
yani.
haftaya ne problem çıkartacaksın
Bak
başımıza.
bakalım haftaya nasıl bir derdim olacak. Hadi abi
Hadi
görüşürüz.
görüşürüz abi.